الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta zekat ile alakalı son meseleleri alıp zekat bölümünü tamamladık. O meseleyi bitirdik. Bugün yeni bir bölüme geçiyoruz. O da babu sadakatil fitri. Fıtır sadakası bölümü. Fıtır sadakası ile alakalı bugün inşallah hadisleri ele alacağız. Müellif rahimeullah zekat bölümünü bitirdikten sonra fıtır sadakası bölümüne başlıyor. Neden? Neden zekatın arkasında fıtır sadakası bölümü geliyor? Evet, çünkü diyoruz ki bir önceki bölümde zekat mallarla alakalı olan bir husustu. Yani kişinin malına düşen bir zekat vardı. İşte onu tafsilatlı bir şekilde almıştık. Zekat sınıflarının 4 ana başlık içinde toplandığını söyledik. Hayvanlara düşen zekat vardı. Ondan sonra nakit olan altın, gümüşe düşen zekat vardı. Ondan sonra ne vardı? Yerden çıkan ekine, ürüne düşen zekat vardı. Bir de ticaret mallarına düşen zekat vardı. Bunların hepsi ne ile alakalıydı? Kişinin malları ile alakalıydı. Müellifin zekat babından sonra fıtır sadakası bölümünü zikretmesinin sebebi, fıtır sadakası da mallara değil bedene düşen bir tür zekat olduğu için zekatın akabinde müellif rahimullah'ın burada bu konu hakkında bunu zikrettiğini görüyoruz. Fıtır sadakası ile ilgili biraz sonra hadisleri de geçeceğiz. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerifte fıtır sadakasının köle olana, hür olana, kadın olana, erkek olana, küçük olana, büyük olana, herkese farz olduğunu, vacip olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize aktardığını söylüyoruz. Fıtır sadakasının bu isimle isimlendirilmesiyle alakalı ilim ehli diyor ki idafatü şey'i ila sebebi. Yani bir şeyin sebebine izafe edilmesi vardır. Burada da fıtır dediğimiz şey, yani Ramazan ayında insanlar oruç tutup bayramın ilk günü ne yapıyorlar? Oruç tutmayı terk ediyorlar. Bayramın ilk günü verilmesi gereken bir sadaka. Yani burada sebebine izafe edilmiş bir husus var. Normalde sebebi ne? Fıtır sebebiyle, yani insanların orucu bırakması sebebiyle üzerlerine farz olan bir ibadet olduğunu söylüyoruz. Ve yine konuyla alakalı bazı ilim ehli idafetu şey'i ila zamanihi, yani zamanına izafe edilen şey olarak da bunu bize ne yaptıklarını görüyoruz, açıkladıklarını görüyoruz. Burada zamana izafe edilmesi ile alakalı şöyle bir öncekine göre sebebine izafe edilmeden farklı olarak zamanına izafe edilmesi ile alakalı ilim ehli şöyle söylüyor. Yani bir kimse hastalığından dolayı Ramazan orucunu tutamadı ise, normalde bir önceki sebebe izafe ettiğimiz zaman ne dedik? Bir kimse bir ay boyunca oruç tutuyor. Orucun bitmesiyle artık fıtır dediğimiz oruç zamanı bitmiş. Artık yeme içmenin serbest olduğu döneme geçiliyor. Bundan dolayı da ne var? Bir sadaka, bayramın ilk günü farz kılınmış bir sadaka var. Eğer zamana izafe eder isek bunu, ilim ehli diyor ki eğer buradan kasıt zamana izafe edilmesi ise, o zaman kişi özründen dolayı oruç tutamasa dahi o kimsenin üzerine de bu sadakanın vacip olduğuna, farz olduğuna delalet ettiğini gösteriyor. Yani bir insan hastalığından dolayı Ramazan boyunca oruç tutamama ihtimali var mı? Var. Peki bu insan oruç tutmadığı için, oruç tutmadığı halde fıtır sadakası üzerine farz mı? Diyoruz ki üzerine farz. Yani eğer bir insan mazeretinden dolayı oruç tutmuyor ise bu kimseye fıtır sadakasının hala üzerine farz olduğunu söylüyoruz. Farz kılınmasıyla alakalı ilim ehli diyor ki hicretin ikinci senesinde Ramazan orucunun farz kılınmasıyla birlikte farz kılınan, aynı sene farz kılınan bir ibadet. Yani hicretin ikinci senesinde Ramazan orucu farz kılınmış. Akabinde de Ramazan'ın sonunda bayramın ilk günü o sene, aynı sene fıtır sadakasının farz kılındığını ilim ehli bize aktarıyor. Ve yine bunun meşru kılınmasıyla alakalı, fıtır sadakasının meşru kılınmasıyla alakalı Ebu Davud'da geçen Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif hikmetini bize açıklıyor ki bu hadisleri biraz sonra da ne yapacağız? Tek tek ele alacağız. O hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsederken Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fıtri." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını farz kıldı, vacip kıldı. "Lissaimi minel lagvi ve'r-rafesi." Oruç tutan kimse için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuş olduğu o boş sözlerden, gereksiz sözlerin kefareti olması için ikinci bir illet daha zikrediliyor. Ve tu'meten lil mesakini. Ve aynı zamanda garibanların, fakirlerin, miskinlerin, yoksulların doyurulması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin farz kıldığı bir ibadet olduğunu, bir sadaka, bir zekat çeşidi olduğunu görüyoruz. Ki yeri geldiği zaman konuyla alakalı hadis-i şerifi açıklarken yine zikredeceğiz. Kısaca burada özetlerken diyoruz ki fıtır sadakasının farz kılınmasının hikmeti oruçluların Ramazan ayı boyunca konuşmuş oldukları o boş sözler, gereksiz olan sözlerin kefareti olması için. İkinci bir sebebi de ne? Fakirlerin, miskinlerin, garibanların o gün, o bayram günü insanların mutlu olduğu, değil mi? Bayram günleri nedir? İnsanların sevinçli, mutlu, huzurlu olduğu, eğlendiği gündür. Normalde fakirlerle zenginler aynı mertebede olsun. Fakir olan kimse o gün ne yiyeceğini araştırmak için insanlardan bir şey talep etmesin diye meşru kılınmış bir ibadet olduğunu görüyoruz. Konuyla alakalı ilk hadis-i şerifimiz Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Orada da şu şekilde rivayet geliyor. Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fıtri sa'an min temrin ev sa'an min şa'irin alel abdi vel hurri vel zekeri vel unfe vel sagiri vel kebiri minel muslimin ve emara biha en yuedda qabla khurucen nasi ila salati. متفق عليه ولابن عدي وللدارقطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını bir sağ hurmadan veya arpa olarak köle, hür, kadın, erkek, büyük, küçük bütün Müslümanlara farz kılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını bir sağ hurmadan, biraz sonra bir sağın neye tekabül ettiğini söyleyeceğiz. Aynı zamanda veyahut da bir sağ hurma veyahut da bir sağ arpadan köle olan, hür olan, kadın olan, erkek olan, çocuk olan, büyük olan bütün Müslümanlara farz kıldığı bir sadakadır. Diyor ki ve bunun insanlar bayram namazına gitmeden verilmesini emretmiştir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sadakanın ne zaman çıkartılması gerekliliği hususunda da ne yapıyor? Sahabelere bir emirde bulunduğunu söylüyoruz. O da ne? İnsanlar bayram namazını kılmak için evlerinden çıkmadan önce verilmesinin gerekliliğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini görüyoruz. Hadis-i şerif muttefakun aleyh, yani Bukhari ve Müslim hadisi. İbn Adi ve Darukutni zayıf bir senet ile, onlarda şu şekilde bir rivayet geçiyor. Fakirleri bugün dolanıp durmaya başlamadan kurtarın. Fakirleri bugün, yani o günkü yiyeceklerin ihtiyaçlarını aramadan ne yapın? Kurtarın. Onları bu sıkıntıya, bu zorluğa sokmadan ne yapın diyor, onlara gerekli olan, vermeniz gerekli olan o fıtır sadakasını verin diyor. Rivayete dönüp baktığımız zaman farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz kıldı. Normalde farz kelimesi lügata dönüp baktığımız zaman takdir etmek manasına da geliyor. Ama ilim ehlinin cumhuru konuyla alakalı fıtır sadakasının verilmesinin farz olduğunu ne yapıyorlar? Beyan ediyorlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rivayette de açık bir şekilde bize aktarıldığı gibi, bahsedildiği gibi farz olduğunu ne yapılıyor? Aktarılıyor. Burada farzdan kasıt, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vacip kıldığı, insanları bununla yükümlü tuttuğu manasına geliyor. Zekatel fıtri. Dedik ki fıtır zekat olarak isimlendiriliyor. Fıtır sadakası olarak biz bunu Türkçe'ye tercüme ediyoruz. Bunun sadaka olarak isimlendirilmesi, daha önceden de hatırlayın, zekat kelimesini açıklarken kişiyi temizleyen, arındıran şey olduğunu söylemiştik. Ya bu kişinin temizliği, arınması, vermiş olduğu malıyla olabiliyor veyahut da kişinin temizliği, arınması, yapmış olduğu ibadetlerle, salih amellerle de olabiliyor. Yani kişinin arınması için ne var? İki tane önünde sebep var. Ya malıyla kişi kendini ne yapabilir? Temizleyebilir. Bundan da ötesi, bundan da öncesi kişinin yapmış olduğu salih ameller ne yapıyor? Kendisini temizlemiş oluyor. O yüzden fıtır sadakası zekatul fıtır olarak ne yapılmış? İsimlendirildiğini görüyoruz. Sa'an min temrin ev sa'an min şa'irin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir sa' hurma ev veyahut burada ne var? Ne var? İhtiyar, takhir var. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ya hurma veyahut da ne olacak diyor? Arpa. Bir sağ bundan veyahut da dileyen bir sağ hurma vermek isteyen hurma verebilir. Dileyen de bir sağ arpa olarak ne yapabilir? Bu hurmayı veyahut da bu arpayı fıtır sadakası olarak verebilir. Sağ kelimesi daha önceden de ne yaptık? Bunu şerh etmiştik. Dedik ki bir sağ dört tane müdden oluşuyor. Bir müdde insanın iki avucuyla doldurduğu şey. Düşünün mesela hurma veyahut da arpadan fıtır sadakası mı vereceğiz? Bir sağ neye tekabül ediyor? İki avuçla birlikte aldığımız şeyi dört kez tekrarladığımızda. Yani iki avuçla birlikte aldığımız şeyi dört kez tekrarladığımız zaman bunun karşılığı ne oluyor? Bir sağ oluyor. Günümüzde de ilim ehli bunun kilogram olarak, yaklaşık olarak kilogram olarak bunun 3 kiloya tekabül ettiğini söylüyor. Demek ki fıtır sadakasını vermek istediğimiz zaman Ramazan ayı bittiğinde bayramın ilk günü bayram namazı kılınmadan önce ki biraz sonra onun şeyinden bahsedeceğiz. Bunun faziletli olan zamanı var, caiz olan zamanı var. Bir de neyi var? Haram olan zamanı var. Biraz sonra yeri geldiği zaman onları da zikredeceğiz. Demek ki bu ibadetin bayram namazından önce yapılması gerekiyor. Bu rivayete göre, elimizdeki rivayete göre bir sağ hurma, yani 3 kilo hurma veyahut da bir sağ şair, yani arpadan verilmesinin gerekliliğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiğini görüyoruz. Hadis-i şerifte bu iki sınıf ürünün zikredilmesinin sebebiyle alakalı ilim ehli diyor ki o dönemde Medine halkının yiyecek olarak kullandığı en çok önde gelen iki yiyecek vardı. Birincisi arpa, diğeri de neydi? Hurma. Yani bu iki yiyecek Medine halkının çoğunluk olarak kendi karınlarını doyurduğu besin olduğu için, gıda olduğu için ilim ehli diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de fıtır sadakası ile ilgili ne yapıyor? Medine halkının yediği şey neyse onun üzerinden bu iki şeyi, önde gelen bu iki şeyi zikrettiğini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bunları zikrettiğini söylüyor. Alel abdi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakası bir sağ hurmadan, bir sağ arpadan olduğunu söylüyor. Kimin üzerine? Alel abdi. Abd ne demek? Köle. Kölenin üzerine dahi farz olan bir ibadet. Peki birisi bize derse ki köle efendisinin malıdır. Hiçbir zaman kendisine ait bir şeyi olmaz. Peki o zaman köle bu sadakayı nasıl verecek? Diyoruz ki o zaman köle bu sadakayı nasıl verecek? Onun efendisi kim ise onun adına çıkarmaktan da sorumlu olan kimse odur. Diyor ki el hurri, yani köleye, ve aynı zamanda hür olan kimseye farz olan bir ibadet olduğunu söylüyoruz. Hür zaten mana itibariyle ortada açık, kölenin zıttı, özgür olan kimse. Diyor ki ezzekeri vel unsa, kadın olan veyahut da erkek olan herkese farz olan bir ibadet. Akabinde diyor ki es-sagiri vel kebiri, küçüğe ve aynı zamanda büyüğe farz olan bir ibadet. Akabinde diyor ki minel muslimine, yani Müslümanlardan. Burada Müslümanlardan lafzı bize neyi gösteriyor? Demek ki kafirlerin üzerine farz olmayan bir ibadet. Yani kafir olan birisi bayramın ilk günü fakirin birisine 3 kilo hurma alıp, 3 kilo arpa alıp götürüp evine bıraksa bu fıtır sadakasını eda etmiş olur mu? Olur mu? Diyoruz ki olmaz. Neden? Çünkü şeriatın farz veyahut da yasaklarından sorumlu olabilmesi için öncelikle ne yapması gerekir? İslam dairesine girebilsin ki bunlardan ne yapsın? Yapmış olduğu ibadetlerden sevap kazanabilsin. Eğer İslam'a girmeyen bir kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, hacca da gitse yapmış oldukları ibadetler onun nazarında batıldır. Hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle onun bu ibadetlerini kabul etmez. Çünkü ibadetin kabul olma şartlarından ilki nedir? Müslüman olmasıdır. İslam şartıdır. Diyoruz ki hadisin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emara en yuedda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hakkın sahiplerine ulaştırılmasını ne yaptı? Emretti. Kable hurucen nasi ila salati. İnsanlar namaza çıkmadan önce bunun verilmesini, gerekli olan mercilere aktarılmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiğini görüyoruz. Buradaki namazdan kasıt hangi namaz? Bayram namazı. Yani bayram namazına çıkmadan önce insanlara, fakirlere, yoksullara, miskinlere verilmesinin gerekliliğinden bahseden bir hadis olduğunu görüyoruz. Öncelikle bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince fıtır sadakasının farz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bunu aktarırken ne diyor? Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını ne yaptı? Farz kıldı. Ve yine bu zekatın ancak Ramazan ayının sonunda verilmesinin gerekliliğine delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi hadisin sonunda emara biha en tuedda kable hurucun nasi ila salati. İnsanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Emrediyor. Demek ki fıtır sadakası Ramazan'ın girmesiyle birlikte verilir mi? Diyoruz ki verilmez. Ramazan'ın ortasında verilir mi? Verilmez. Ramazan'ın son 10 günü verilir mi? Peki verilme zamanı nedir bu rivayete göre? Diyoruz ki bayram namazına insanlar çıkmadan önce verilmesi gereken bir ibadet olduğunu söylüyoruz. Dedik ki bu verilecek olan zekatın miktarının bir sağ olması gerekliliğine delalet eden bir hadis-i şerif. Bu da ne dedik? Günümüz tabiriyle 3 kilograma tekabül ediyor. Eğer bir insan bir sağdan az bir şekilde veriyor ise, eğer bunu vermeye gücü yettiği halde olan kimseden bahsediyoruz. Yani adamın 3 kilo verecek durumu varken 1,5 kilo olarak bunu veriyorsa bu farzını yapmamış olur, eda etmemiş olur. Biraz sonra aciz olan kimsenin durumundan da ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Diyoruz ki eğer bir kimse bir sağ verecek kadar durum yok ise, fakir insan ise, gibi biraz önce hadisin metninde ne dedik? Köle olana, hür olana, kadına, erkeğe, küçüğe, büyüğe, herkese farz olan bir ibadet dedik. Tamam, farziyetini kabul ettik. Ama adamın bir sağ bu ürünlerden verecek durumu yok. Adam o kadar fakir ki bir sağ dahi çıkaracak durumu yok. Peki o zaman bu kimsenin üzerine ne düşüyor? İlim ehli bu konuda ne yapmış? İhtilaf etmiş. Bir grup ilim ehli diyor ki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle فَاتَّقُوا mastata'tum, gücünüz ölçüsünde Allah Azze ve Celle'den korkun. Eğer bir adamın 3 kilo vermeye gücü yetmiyorsa, 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo vermeye gücü yetiyorsa bu adam ne yapar? Gücü ölçüsünde bu farzı yerine getirir. İkinci bir grup ehli şöyle diyor. Allah Azze ve Celle veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ibadette bir miktar, bir oran tayin ettiyse ne yapılması gerekir? O oranda bu ibadetin yerine getirilmesi gerekir. Eğer bu ibadet o oranda vermeye insanın gücü yetmiyorsa bunun sorumluluğu ne yapar diyorlar? O kimsenin üzerinden düşer. Ama biz burada diyoruz ki racih olan görüş birinci görüş. Çünkü ayetin umumu da ne yapıyor buna? Delalet ediyor. Kişi eğer gücü bir kilo vermeye yetiyorsa ki bunda kimden bahsediyoruz? Yani 3 kilo vermeye gücü yetmeyen kimseden bahsediyoruz. Yani o kadar fakir durumu olmayan kimse 1,5 kilo dahi olsa ne yapabilir? Bu sorumluluğu üzerinden atabilir. Ki zaten biz bunu ne yapıyoruz? Diğer ibadetlerde de söylüyoruz değil mi? Mesela ayakta namazı kılamayan kimse için ne diyoruz? Ayakta kılamıyorsan oturarak kıl. Veyahut da örnek veriyorum adam abdest alacak. Abdest azalarından bir tanesi kırılmış veyahut da bir sebepten dolayı oraya suyun değmemesi gerekiyor. O zaman biz bu adama komple abdesti terk et demiyoruz. Ne yapıyoruz? Yapabildiklerini yap. Yapamadığın senden düşer. Burada da diyoruz ki eğer gücün 1,5 kiloya 2 kiloya yetiyorsa buna durumun varsa bunu ver. Üstünü veremiyorsan değil mi? Kişi ne diyoruz? Fettakullaha mastata'tum. Gücünüz ölçüsünde Allah Azze ve Celle'den korkun diyoruz. Ve yine bir fayda olarak biraz önce de söylemiştik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sağ hurmadan veyahut da bir sağ arpadan bu zekatın verilmesinin gerekliliğini bize emrettiğini görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifte Ebu Said radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifte diyor ki كُنَّا نُخْرِجُ سَاعًا مِنَ الطَّعَامِ وَكَانَ تَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَتْتَمْرْ وَالشَّعِيرْ وَالزَّب۪يبْ وَالْاَقِدْ diyor ki bizler, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fıtır sadakasını arpadan, hurmadan, sonra zebib, kuru üzümden وَالْاَقِدْ اِقِدْ denilen bir badiyede yaşayan insanların yapmış oldukları, sütten yapmış oldukları bir ürün var. Ki biraz sonra onun ne olduğundan bahsedeceğiz hadisi şerh ederken. Diyor ki Ebu Said radıyallahu anh, bu saymış olduğu 4 sınıf, 5 sınıf şeyden fıtır sadakasının çıkardıklarını bize haber veriyor. Demek ki o rivayette bize neyi gösteriyor? Sadece hurma ve arpa ile sınırlı bir şey değil. Ve Ebu Said radıyallahu anh'u ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz fıtır sadakasını şu ürünlerden çıkartırdık. Yani demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bu halaydan neyi var? Haberi var. Ki burada ne diyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikrari neyi var? Sünneti var. Yani gözünün önünde bir şey cereyan ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun yapılmaması hususunda bir şey söylemiyor. Bu da onu ne yapıyor? Sünnet kapsamında değerlendiriyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin olayda neyi var? Bir ikrarı var. Olaya sessiz kalıyor. Bu da bize bunun ne olduğunu gösteriyor. Meşru olduğunu gösteriyor. Ve yine günümüzde bu kısımla alakalı ilim ehli diyor ki insanların yaşadığı beldedeki yiyecek olarak kullandıkları şey ne ise ekseriyetle ondan çıkarılmasında bir beis yoktur. Biraz önce de söylediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu hurma olarak veyahut da arpa olarak zikretmesinin sebebi ne? Dedik ki o gün Medine halkının ana yiyeceği, temel gıda maddeleri bu olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikretmiş. Günümüzde de diyoruz ki ilim ehli arasında da konuyla alakalı. Eğer bu ürünleri var ise hadiste geçen ürünler, bunların çıkartılması bazı ilim ehli evla olandır, güzel olandır diyor. Çünkü hadiste zikredilen şeyler bunlardır diyor. Bir grup diğer ilim ehli de burada fakirin maslahatına bakılır. Yani mesela günümüzde Türkiye'de sen fıtır sadakasını kuru üzüm olarak çıkarsan, bizim ülkemizde bu tutulan, mergup olan bir şey değil. Sen adama 3 kilo kuru üzüm mü versen fakir, gariban bundan sevinir, yoksa 3 kilo pirinç mi versen, işte ne bileyim nohut mu versen, fasulye mi versen, kuru fasulye veyahut da başka o beldede çokça kullanılan şey ne ise onu versen mi sevinir? Değil mi? Bizim ülkemizde kuru üzüm, hurma bunlar temel gıda maddelerinden değil. O dönemde Medine'deki temel gıda maddeleri bunlar olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ürünleri zikrettiğini söylüyoruz. O yüzden günümüzde de pirinç olarak, mercimek olarak, diğer temel gıda maddelerine ise onların verilmesinin cevazına delalet eden bir hadisi şerif. Ve yine başka bir fayda olarak ilim ehli diyor ki, kıymet olarak, yani para olarak fıtır sadakasının verilmeyeceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Yani fıtır sadakası, ki ülkemizde de bu da meşhur olan bir şey, değil mi? Ramazan ayı geldiği zaman işte Diyanet bir oran belirliyor. 10 TL, 15 TL, 20 TL. Para olarak insanlar ne yapıyor? Bu fıtır sadakasını çıkarıyorlar. Diyoruz ki hadis-i şerif bunun caiz olmadığına, yeterli olmadığına, geçerli olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Peki bunu nereden çıkarabiliriz? Yani peki miktarı diyor adam. Mesela 3 kilo hurma ne kadar? Örnek veriyorum. 50 lira mı? O zaman ben diyor 50 lira vereyim. Onun oranınca, onun miktarı neyse bunun bugünkü karşılığı para olarak bedelini vereyim. Burayla alakalı ilim ehli teknik bir değerlendirme yapıyor. Öncelikle diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer burada bir şeyin miktarının da onun yerine verilebileceğini kastetseydi şöyle bir ibare kullanırdı. Yani bir sağ hurma veyahut da onun miktarınca olan bir şey verilmesini ne yapardı? Talep ederdi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin hurmadan bahsediyor. 3 kilo hurmanın miktarı ile 3 kilo arpanın miktarı aynı mı? Değil. 3 kilo hurmaya işte dedik ki bugün günümüz şartlarında 1 kilo hurma 30-40 lira. 3 kilo 120 lira. 3 kilo arpa almaya kalksan ne kadar? 5 lira. Diyoruz ki arada ne var bir? Farklılık var. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem örnek olarak verdiği şeyler birbiriyle aynı miktarda, yani kilo olarak bahsetmiyorum, fiyat olarak aynı miktarda olan şey değil. Yani eğer bu kapı açılırsa birisi der ki 3 kilo hurma ne kadar? İşte şu kadar, 100 lira. Ama ben acve ne kadar? 3 kilo acve 300 lira. Neye göre bunun oranını belirleyeceğiz? Ortada bir şey yok. İşte arpa ne kadar? 3 lira. O zaman biri ben 5 lira vereyim diyecek. Öbürküsü diyecek ki 300 lira vermen lazım. Neye göre? 3 kilo hurma 300 lira. 3 kilo arpa 5 lira, 10 lira. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir ekinle, bir ürünle sınırlandırmış ve bu ortaya vermiş olduğu ürünlerden bir tanesi hurma, onun değeriyle ikinci olarak belirtilen arpanın miktarı, değeri birbirine eşit değil. Ve lafız olarak da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kilo hurma veyahut da onun miktarınca arpa deseydi veyahut da 3 kilo hurma veyahut da onun miktarında bir mal deseydi, o zaman ne yapardık? Buradan zekatın para olarak çıkartılacağını anlardık. İkinci bir husus, ibadet olduğu için ibadetlerde asıl olan nedir? Tevkif. Yani ibadetlerde ne geldiyse asıl itibariyle onunla ne yaparsın? Yetinirsin. Onunla amel edersin. Başka bir husus, üçüncü bir husus, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında para kullanılan bir şey miydi? Diyoruz ki kullanılan bir şeydi. Altın da vardı, gümüş de vardı. Fakirlerin o zaman paraya ihtiyacı yok muydu? Vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, ondan sonra sahabesi zamanında para olarak fıtır sadakasını veren bir kimseyi ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Eğer caiz olsaydı bize ne yapıldı? Bu aktarırdı. Biraz sonra zikredeceğiz. Muaviye radıyallahu anhu hilafeti döneminde Medine'ye gelip orada bir hutbe verdiğinde diyor ki Şam'dan gelen buğday kaliteli olduğu için bunun diyor bir avucu sizin buradaki diyor hurmanın iki avucuna bedeldir. O yüzden yani yarım sağ bu buğdaydan çıkartmanız sizin için yeterlidir diyor. Ortaya ne yapıyor? Bir içtihat, bir görüş sunuyor. Bunun üzerine Ebu Said radıyallahu anhu, biraz sonra rivayeti zikredeceğiz, diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fıtır sadakasını ne olarak veriyor isem bugün de diyor aynı şekilde bundan sonra da vermeye devam edeceğim. Çünkü bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi o ürünlerden, saydığı ürünlerden bir sağ olarak vermemizi emrettiğini biliyoruz. O yüzden burada ne yapmıyor? Ebu Said radıyallahu anhu, Muaviye radıyallahu anhu'nun içtihadı üzerine ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Ki o dönem bazı insanlar ne yapıyorlar? Muaviye radıyallahu anhu'nun o görüşünü alıp yarım sağ olarak buğdaydan infakta bulunuyorlar. Fısır sadakasını veriyorlar. Ama Ebu Said radıyallahu anhu hadisi bildiği için ne yapıyor? Muaviye radıyallahu anhu'nun bu içtihadında onun söylediği söz ile amel etmediğini görüyoruz. Dedik ki fıtır sadakası bütün Müslümanlar üzerine farz olan bir ibadettir. Bunun için hür olanı söyledik, köle olanı söyledik, küçük, büyük, kadın, erkek herkese farz olduğuna delalet eden bir ibadet olduğunu söyledik. Ve yine konu ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den konuyla alakalı. Eğer bir kimse bir sağa verecek durumda değil ise o kimseye bu vacip mi dedik? Fıtır sadakası. Bir sağa verecek durumu? Gücü yettiği kadar. Adamın elinde bir şey yoksa o zaman diyoruz ki bu sorumluluk ondan düşer mi? Yoksa durumu olduğu zaman bunu çıkarması gerekir mi? Hangisi? Diyoruz ki bu sorumluluk ondan düşer. Eğer bir şey farz kılındığı esnada kişi onu yapmaya güç yetiremiyor ise bunun sorumluluğu ondan düşer. Delil olarak neye getiriyoruz? Hepinizin de bildiği bir kıssa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerden bir tanesi Ramazan gününde hanımıyla ne yapıyor? Cima ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip durumu anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona neyi emrediyor? Bir köle azat etmesini emrediyor. Diyor ki bunu yapmaya gücüm yok. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ne diyor? 60 gün oruç tut diyor. Diyor ki bunu yapmaya da gücüm yok Allah Resulü. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ona? 60 tane fakiri miskini doyur. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bunu yapmaya da ne yapıyorum? Gücüm yok, güç yetiremiyorum. Tabi buradan şu rivayetten şunu anlamıyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri güç yetirebileceği bir şey olsa bunu yapmaya gücüm yok demezler. Yani böyle bir yalan söyleme ihtimali yok. Yapabilse ne yapar bunu? Elinden gelse bunu yapabilir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunan bir miktar hurmayı diyor ki al o zaman bunu Medine'nin garibanlarına, fakirlerine dağıt diyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü şu iki diyor dağ arasında, şu iki vadi arasında benden fakiri de yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gülümsüyor. O zaman diyor ki al bunu ehlinle, ailenle birlikte ye. Yani düşünün bir suçtan geliyor. Suçun akabinde ne oluyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında vermiş olduğu hurmalarla birlikte gidip ailesiyle birlikte yiyor. Demek ki üzerine farz olan bir şey var. Yapmaya güç yetiremediği için bu sorumluluk ne yapıyor? Üzerinden o kimsenin kalktığını görüyoruz. Ve yine vacip olan bir şeyin gerekliliği için İslam şartının gerekli olduğunu bize aktaran bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hür, köle, küçük, büyük, kadın, erkeği saydıktan sonra minel muslimine diyor. Yani Müslümanlardan olma şartını bize haber veriyor. Bizler diyoruz ki kişi, biraz önce de söyledik, eğer İslam üzere değilse İslam şeriatının emir ve yasaklarından sorumlu değildir. Biraz sonra bunun ne manaya geldiğini de söyleyeceğiz. Yani sorumlu değildir. Her türlü istediği gibi takılabilir mi? Diyoruz ki hayır. Buradan kastımız ne? Yani kafir olan bir insan bugün namaz kılsa, oruç tutsa bunun ecrini ne yapmaz? Alamaz. Bunun ecrini kazanamaz. Diyoruz ki bir insan kafirken bunu yapsa bundan sorumlu değildir. Müslüman olduktan sonra da geçmişten sorumlu değildir. Bir adam 40 yaşında Müslüman oluyorsa bu 40 sene önce, 40 senedir ömrü boyunca kılmış olmadığı namazlardan, tutmuş olmadığı oruçlardan, vermiş olmadığı zekatlardan o kimseyi ne yapmıyoruz? Sorumlu tutmuyoruz. Ama İslam'a girdikten sonra artık ne? Yükümlülükleri başlıyor. Ve yine kafirler ile alakalı diyoruz ki onların bu dünyada yaptıkları, hani yapsalar dahi bu ibadetlerden ecir alamayız diyoruz. Ama ahirette bu terk etmiş oldukları veyahut da yapmamış oldukları ibadetlerden ne yapacaklar? Hesaba çekilecekler. Yani bugün fıtır sadakası kafirin üzerine vacip değil diyoruz. Hangi manada? Yani dünyevi olarak bunu verse de yerine geçmiyor. Ama ahirette ne yapacak? Bundan dolayı azap görecek. Çünkü ayeti kerimelerin ve hadis-i şeriflerin umumu ne yapıyor? Buna delalet ediyor. O zaman diyoruz ki kafirler dünyada Müslüman olmadıkları müddetçe şeriatın emir ve yasaklarından sorumlu değillerdir. Yani yapsa da bundan ecir alamazlar. Ama ahirette de kılmamış oldukları namazlardan, oruçlardan, zekatlardan ne yapacaklar? Hepsinden hesaba çekilecekler. Bu da diyoruz ki ayrı bir husus. Ve yine fıtır sadakasının insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesinin gerekliliğini bize aktaran bir hadis-i şerif. Ve yine Buhari'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bahsederken diyor ki كَانُوا يُعْتُونَهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ بِيَوْمَيْنِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri fıtır sadakasını bayramdan bir veyahut da iki gün önce ne yaparlardı? Verirlerdi. Ki elimizdeki rivayet bize neyi gösteriyor? Fıtır sadakasının bayram sabahı insanlar bayram namazına çıkmadan önce verilmesinin gerekliliğinden bahsediyor. Ama elimizde başka bir delil daha var. O da bize neyi gösteriyor? Sahabenin bunu bayramdan bir veyahut da iki gün önce verdiklerini gösteriyor. Demek ki bayramdan bir gün önce veyahut da iki gün önce verilmesi caizdir. Bundan daha önce verilmesiyle alakalı elimizde bir delil söz konusu değildir. Aynı şekilde bayram namazından sonra verilmesiyle alakalı da elimizde bir delil söz konusu değildir. Ve yine diyoruz ki bayram namazından sonra verilmesi de caiz değildir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki Kunna nu'tiha fi zamanin nebi sallallahu aleyhi ve sellem sa'an min ta'amin ev sa'an min temrin ev sa'an min şa'irin ev sa'an min zebibin muttefakun aleyh ve fi rivayetin ev sa'an min iqtin ve kâle Ebu Said اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي داود لا اخرجه ابدا الا صاعا. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Diyor ki fıtır sadakası Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sağ yiyecek, bir sağ hurma, bir sağ arpa ve bir sağ kuru üzüm olarak verirdik. Hadis muttefakun aleyh. Başka bir rivayette bir sağ ikıt olarak verirdik diyor. Biraz sonra ne olduğundan bahsedeceğiz. Ebu Said radıyallahu anhu diyor ki ben bu sadakayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında verdiğim gibi vermeye devam edeceğim diyor. Ebu Davud'daki rivayette ise bu sadakayı ancak bir sağ olarak veririm. Bundan azı olarak ne yapmam? Vermem diyor ki bu son bölümde saydığımız rivayet biraz önce zikrettiğimiz gibi neyle alakalı? Muaviye radıyallahu anh'unun Medine'ye gelip vermiş olduğu bir içtihadından dolayı Ebu Said radıyallahu anh'u ne yapıyor? Bu sözleri söylediğini söylüyoruz. Diyor ki kunna nu'tiha fi zamani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler bu fıtır sadakasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında verirdik. Kime verirdik? Fakirlere, miskinlere verirdik. Diyoruz ki burada Ebu Said radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında diyor. Bu ibareyi zikretmesinin sebebi ne? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bir şey yapılıyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ikrar ediyor ise, bunun akabinde, bunun zıttına bir şey söylemiyor ise, bu bizim için ne teşkil eder? Sünnet olduğunu, delil olduğunu teşkil eder. Evet, eğer sahabe zamanında bir şey yapılıyor ise, onların zamanından bize bir şey aktarılıyor ise ve sahabenin bu hususta icması var ise diyoruz ki aynı şekilde bu bizim için ne teşkil eder? Delil teşkil eder. Eğer sahabe zamanında bir şey yapılıyor ve o konuda sahabenin icması var ise, kimse o hususta muhalefet etmediyse diyoruz ki bu bizim için nedir? Delildir. Peki sahabe zamanında yapılan bir fiil varsa ve bu konuda sahabenin ihtilafı var ise bu bizim için delil teşkil eder mi? Diyoruz ki delil teşkil etmez. Yani zahiren direkt bir mesele hakkında bazı sahabeler bunu doğru olduğunu söylüyor. Bazıları bunu yanlış olduğunu söylüyor ise bu bizim için birebir hüccet olarak ne yapmayız bunu? Almayız ama ne yaparız? Sahabelerin görüşleri arasından hangisi sünnete, hangisi Kur'an'a ve sünnete uygun ise onu tercih ederiz. Hangisi Kur'an'a ve sünnete uygun ise onu tercih ederiz. Burada sa'an min ta'amin. Ebu Said radıyallahu anh diyor ki sa'an min ta'amin. Yiyecek olarak bir sağ verirdik. Burayla alakalı ilim ehlinin iki görüşü var. Bir grup diyor ki burada taamdan kasıt günümüz tabiriyle buğday. Yani bir sağ buğday olarak bunu verirdik. Bir diğer ilim ehli diyor ki burada taamdan kasıt kendisinden sonra zikredilen şeylerin genel adıdır. Yani bizler bir sağ yiyecek verirdik. Bunlar neydir? Biraz sonra hadisin devamında ne diyor? İşte bu hurmaydı, arpaydı, kuru üzümdü ve neydi? İkıt. İkıt dediğimiz şey. Yani bir grup ilim ehline göre burada buğday lafzını kabul etmeyenlere göre hadiste zikredilen kaç şey var? 4 şey var. Diğer grup ilim ehline göre buradaki taamdan kasıt ne? Buğday. Buğdayla birlikte kaç şey oluyor? 5 şey olduğunu söylüyoruz. Dedi ki bir önceki hadis-i şerifte bize 2 tane şey zikrediliyordu. Bu hadis-i şerif, bu şerifte de ne var? Ona ilaveten 2 ya da 3 tane ziyade olduğunu söylüyoruz. Fakat denilen şey ki günümüzde de hala var olan bir şey. Badiye halkının, bedevilerin yediği bir şey. Sütü kaynattığınız zaman, artık o içindeki su buharlaşınca altta ne kalıyor? Sütün özü, tortusu kalıyor. Aynı ne gibi? Hamur gibi. Peynir gibi. Bu kaynatıldığı zaman çökerek mi? Çökerek gibi. Bunu ne yapıyorlar? Kimisi şekil vererek yaş bir şekilde bunu yiyorlar. Veyahut da bunu kurutarak ileriki bir zamanda ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Yani o dönemde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olan, hatta günümüzde de gittiğiniz zaman, yani bir Arap ülkesine gittiğiniz zaman, ki bunu görüyorsunuz, badiye halkı hala bunu ne yapıyor? Aynı isimle ekat olarak isimlendirilen bu sütten elde edilmiş şeyi hala kullanıldığını, yediklerini görüyoruz. Dedik ki Ebu Said radıyallahu anh'unun sözüyle alakalı rivayetin geri kalan kısmında Muaviye radıyallahu anh'u hac veyahut da umre için Şam'dan kalkıp Medine'ye geldiğinde Medine'de bir hutbe veriyor. bu hutbesinin içinde fıtır sadakasından da bahsediyor. Diyor ki Şam'ın buğdayı kaliteli olduğu için bundan diyor bir avuç sizin burada yetiştirmiş olduğunuz işte iki avuç buğdaya bedeldir diyerek fıtır sadakasında buğday olarak vermek isteyenlerin bir sağ değil de yarım sağ verebileceklerini içtihadında bulunuyor. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu, Muaviye radıyallahu anhu'nun bu içtihadını duyunca diyor ki vallahi ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunu ne olarak çıkartıyor isem aynı şekilde vermeye devam edeceğim. Bir başka rivayette ne diyor? Ebu Said radıyallahu anh. Ben bunu bir sağdan başka ne yapmam? Vermem. Çünkü biraz önceki hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fıtır sadakasının bir sağ olarak verilmesini emrettiğini görüyoruz. Ve yine bu hadis-i şeriften çıkartılan faydalar var. Bir önceki hadis-i şerifte olduğu gibi diyoruz ki fıtır sadakasının bir sağ olması gerekliliğine delalet eden bir hadis-i şerif. Bunun da miktarının dedik ki 3 kiloya tekabül ettiğini söylüyoruz. İbn Ömer radıyallahu anhu'nun sözü bize aktardığı hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlü fiili. Ebu Said radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis takriri. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikrarından bize bahseden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Ve yine fıtır sadakasının kişilerin kendi üzerlerine farz olan bir ibadet olduğunu söylüyoruz. Buradan kastımız ne? Eğer çocuk kendisi bir parası var ise bununla fıtır sadakasını verebilecek o ürünü alabiliyor ise ister çocuk olsun ister kadın olsun bunu kendi paralarıyla almalarının daha gerekli, daha evla olduğunu söylüyoruz. Yani çocuk düşünün. Kendi parası var 100 lira. Bununla ne yapabilir? 3 kilo pirinç alıp kendi adına düşen fıtır sadakasını ne yapabilir? Verebilir. Kadın aynı zamanda fıtır sadakası almaya yetecek kendi malı var ise kocasını beklemeden, onun çıkartmasını beklemeden kendisinin vermesi nedir bu konuda daha? Evladır. Ancak babanın, aile reisinin çocukları adına veyahut da hanımı adına bakmakla sorumlu olduğu kimseler adına bu fıtır sadakasını çıkartması da ne diyoruz? Hüküm olarak caizdir. Yani babanın bunu vermesi, çıkarması caizdir. Ama en evla olanı çocuğun veyahut da hanımın yani bakmakla yükümlü olan kimselerin kendi parası var ise kendi paralarından çıkarması bunu daha evladır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize rivayet ettiği hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman kişilerin kendisine bunu farz kıldığını görüyoruz. Yoksa sorumlu olduğu kimselere asıl itibariyle farz kılınmış bir ibadet olmadığını söylüyoruz. Ve yine hadislerin zahirine göre hareket edilmesi gerekliliğinden bahseden bir hadis-i şerif. Yoksa kişi burada aklını devreye sokup kendi kendine konuyla alakalı hükümler çıkarmaması gerekiyor. Biraz önce söylediğimiz gibi eğer bir kimse diyorsa ki eğer buradan kasıt işte şu kadar hurmaysa, bu kadar hurmaysa ben en güzelinden alayım acveden ama 250 gram vereyim. Çünkü onun 250 gramı diğerinin 3 kilosuna tekabül edip yani ona bedeldir diyerek ne yapamaz? Böyle bir akıl yürüterek buradaki şeylerle oynayamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri arpa da verirken 3 kilo veriyorlardı. Hurma da verirken 3 kilo veriyorlardı ve bunların değerinin ne kadar olduğunu ne yapmıyorlardı? Bakmıyorlardı. Eğer acve olarak vereceksen hurma cinsindendir. 3 kilo olarak verebilirsin. Normal hurma da vereceksen 3 kilo olarak verebilirsin. Burada acve daha pahalı. Onun 3 kilosuna bunun 250 gramı denk geliyor diyerek böyle bir akıl yürüterek ne yapamazsın? Konuda hüküm veremezsin. Eğer ortada delil var ise onun üzerinden akıl yürütmeye gerek olmadığını söylüyoruz. Sünnete bağlı kalmaya delalet eden bir hadis-i şerif Ebu Said radıyallahu anh'unun fiili ne yapıyor? Bize bunu gösteriyor. Yani Muaviye radıyallahu anh'unun ortada neyi var? Bir içtihadı var. Ama Ebu Said radıyallahu anhu onun içtihadını ne yapmıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin önüne geçirmiyor. Çünkü içtihad ettiği şey sünnete muhalif olan bir şey olduğu için Ebu Said radıyallahu anhu'nun onun Muaviye radıyallahu anhu'nun içtihadı ile amel etmediğini söylüyoruz. Ve yine aynı zamanda burada konunun genel manada neyi var? Bize başka bir delili var. O da körü körüne mezhep taassupçuluğu yapmamamız gerekliliğine delalet eden bir hadis-i şerif. Yani bizler bugün baktığımız zaman günümüze kadar ulaşmış ne var? 4 tane mezhep var. Bunların kurucuları diyoruz ki ehli sünnetin büyük alimleri, faziletli olan insanlar. Ama ne kadar faziletli olursalar olsunlar, eğer vermiş oldukları içtihatlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalifse biz onların vermiş olduğu bu hükümlerle ne yapmayız? Amel etmeyiz. Eğer öyle olsaydı Muaviye radıyallahu anh bizim için değerli bir insandı, faziletli bir insandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesiydi. Aynı zamanda o dönemde müminlerin neydi? Emiriydi, yöneticisiydi. Ama bununla birlikte onun içtihad ettiği, sünnete muhalefet ettiği hususta onun görüşünü alıp ne yapmıyoruz onunla? Amel etmiyoruz. O zaman diyoruz ki bu sadece Muaviye radıyallahu anh veyahut da diğer sahabeler için geçerli mi? Diyoruz ki hayır. Ondan sonra gelen mezhep imamları ve ondan sonra gelen alimler için de geçerli. Diyoruz ki ehli sünnetin bu konudaki usulü nedir? Kim olursa olsun, faziletine kadar üstün olursa olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün önüne başka kimsenin sözünü ne yapmayız? Geçirmeyiz. İstediğimiz kadar onu sevelim. Yani onun sözünü almıyor oluşumuz, onu sevmiyoruz manasına gelmez. O değer verdiğimiz bir ilim ehlidir. Değer verdiğimiz içtihat sahibi bir kimsedir. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi bir müçtehit bir konuda içtihat ederse, isabet ederse iki ecir alır. Hata ederse bir ecir alır. Diyoruz ki içtihat eden, içtihat makamına ulaşmış bir kimse içtihat ettiği esnada hata ediyor ise diyoruz ki Allah katında mazurdur. Bundan sorumlu tutulmaz. Aynı zamanda Allah katında bir ecri de ne yapar? Hak eder. İçtihat vermeye ehil olduğu için. Ama bizlere düşen nedir? Onun hata ettiği hususta onun hatası üzerine vermiş olduğu hatalı olan içtihadı üzerine hareket etmemektir. Eğer sünnette bize bunun zıttı doğru olarak geldi ise bizler burada o hatanın peşinden değil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmemiz gerekir. İbn Abbas radıyallahu anh'unun rivayetini de aktaralım ki bu konuyla alakalı son hadis-i şerif. Bunu da aldığımız zaman fıtır sadakasıyla alakalı bölümü ne yapmış olacağız? Bitirmiş olacağız. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını oruçluyu boş ve çirkin sözlerden temizlemek ve düşkünleri doyurmak için farz kıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını oruç tutan kimselerin boş ve gereksiz sözlerden temizlemek birinci sebep, hikmet. İkincisi miskinlerin, düşkünlerin karnını doyurmak için farz kıldı diyor. Demek ki fıtır sadakasının farz kılınmasının bize aktarılan neyi var? İki tane sebebi var. Devamında diyor ki kim bunu bayram namazından önce verirse bu makbul bir zekat olur. Kim de bayram namazından sonra verirse bu fıtır sadakası değil herhangi bir sadaka olur. Demek ki ikinci hadisin ikinci kısmında da verileceği zamanla alakalı hangi zaman içinde fıtır sadakası hükmünü alır, hangi zaman içinde yapılırsa da fıtır sadakası olarak değil de herhangi bir nafile sadaka hükmünde olur. Bu bize aktarılıyor. Bu hadis-i şerifi Ebu Davud İbn-i Mace rivayet ettiğini görüyoruz. Hakim de hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Diyor ki zekatul fıtri tuhraten lissaimi minel lagvi vel rafethi. Fıtır sadakası diyoruz ki oruçlu olan kimsenin, yani Ramazan ayı boyunca oruç tutan kimsenin yapmış olduğu, konuşmuş olduğu boş sözlerden ne yapar? O kimseyi arındırmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meşru kıldığı bir ibadettir. Ve buradan neyi görüyoruz? Demek ki ibadetler arasında bir bağlantının olduğunu görüyoruz. Ramazan orucu bir ibadet, fıtır sadakası aynı şekilde başka bir ibadet. Ama bu ibadet ne ile bağlantılı? Ramazan orucu ile bağlantılı. Oradaki olan eksiklikleri fıtır sadakasıyla ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aktardığı bu hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle'nin rahmeti gereği, değil mi? Kulların yapmış oldukları, onlardan sadır olan boş işlerin kefareti için meşru kılınmış bir ibadet olduğunu söylüyoruz. Oruç tutan kimsenin durumu şu üç durumdan başka bir şey değildir. Şu üç durumun dışına çıkmaz. Birincisi, oruç tutan kimse orucunu muhafaza eder. Boş sözlerden, kendisini günaha sevk edecek olan şeylerden uzak durur. Kendisini eğer konuşuyor ise hayır konuşur. Veyahut da bir şeyler yapıyor ise hayır üzerine meşgul olur. Diyoruz ki bu en üst mertebe. Yani oruçlu olan kimse vaktini boşa geçirmez. Hayır olan şey ne ise ona yönelir. İkinci kimse orucuna muhafaza etmeyen, orucuna sahip olan, sahip çıkmayan kimsedir. Nerede bir boş iş var, nerede onu günaha götürecek bir şey var, onlarla meşgul olur. Orucuna sahip çıkmaz. Bu da ne diyoruz? En alt tabaka. Bir de ne var? İkisinin arasında orta olan bir bölüm var. Yani kişi oruç tutuyor. Bununla birlikte kendisini ne sevaba sokacak ne de günaha sokacak sözlerle uğraşıyor. Diyoruz ki bu kimse de hayrın büyük bir çoğunluğundan ne olmuştur? Yarhamukallah. Mahrum kalan kimsedir. Yani uğraştığı şey ona bir sevap kazandırmıyor. Aynı zamanda onu ne yapmıyor? Günaha da sokmuyor. Ama hayırdan ne yapıyor? Mahrum ediyor. O yüzden diyoruz ki kişinin, oruç tutan kimsenin kendisini birinci sınıfta olan imkanlara, olan amellere yöneltmesi gerekiyor. Diyoruz ki boş sözlerin kefareti olacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize birinci sebep olarak zikrediyor. İkinci olarak diyor ki tu'meten lilmesakin. İkinci özelliği ne? Fıtır sadakasının meşru kılınması. Tu'meten lilmesakin. Miskinlerin doyurulması. İkinci özelliği de ne? O gün fakirlerin doyurulması. İnsanların o gün eşit olması. Bayram günü insanların mutlu, huzurlu olarak geçirmek istedikleri o gün. Fakirlerin de acaba bugün yiyeceğimizi bulabilecek miyiz korkusunun giderilip onların da diğer insanlar gibi mutlu olmalarını sağlamak için meşru kılınmış bir ibadet diyoruz. Peki biri derse ki hasta olan oruç tutmuyor. Çocuğun da üzerine oruç farz değil. O zaman bu hadisin hikmetiyle alakalı, birinci hikmetiyle alakalı bu kimseler için nasıl bir açıklama yapacağız? Yani oruçluyu ne yapar diyoruz? Eksiklerini giderir, temizler. Ufak çocuk oruç tutmuyor ama ne diyoruz? Fıtır sadakası verecek. Hasta olan kimse oruç tutmuyor ama diyoruz ki fıtır sadakası verecek. O zaman hadisin bu ilk sebep olarak zikredilen şeyi bazı kimseler için sebep değil, vuku bulmuyor. İlim ehli diyor ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genel manada ne yapmıştır bunu? Zikretmiştir. Yani burada çoğunluk baz alınmıştır. İstisnai durumlar burada değerlendirilmemiştir. İkinci bir açıklama olarak eğer hadisin ilk kısmındaki sebep kapsamına girmiyor olsa dahi hadisin diğer ikinci sebep kısmına ne yapıyorlar? girmiş oluyorlar. Yani bir çocuk veyahut da bir hasta fıtır sadakası, yani Ramazan ayında oruç tutmadan sorumlu olmasalar dahi, bu sebep onlar için gerçekleşmese dahi, ikinci sebebin ne olduğunu söyledik. Fakirlerin doyurulması. O zaman bu sebebe ne yapmış oluyorlar? İştirak etmiş oluyorlar. Yani çocuğun parasından veyahut da babası onun adına fıtır sadakası verdiğinde ne olmuş oluyor? İkinci sebep hasıl olmuş oluyor. Onun vermiş olduğu bu yiyecek ile fakirler karnını doyurmuş oluyor. Diyor ki فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَةِ فَيَّ زَكَاتٌ مَقْبُولَ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَةِ فَيَّ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ Eğer bu fıtır sadakası bayram namazından önce verilirse fıtır sadakası hükmündedir. Makbul olan fıtır sadakası hükmündedir. Eğer bayram namazından sonra verilir ise fıtır sadakası hükmünde değil, mutlak olan herhangi bir zamanda yapılmış bir sadaka hükmündedir. Konuyla alakalı fıtır sadakasının çıkarılmasıyla alakalı ilim ehli bunun 3 çeşitte olduğunu söylüyor. Birinci kısım caiz olduğu vakit, bu da diyoruz ki bayramdan 1 veyahut da 2 gün önce. Yani bayramdan 1 veyahut da 2 gün önce bir insan fıtır sadakasını gidip bir fakire veriyor ise diyoruz ki bu caizdir. Fıtır sadakasının verilmesinin caiz olan kısmındandır. İkincisi faziletli olan vakti. Ona da ilim ehli diyor ki Ramazan'ın son günü, güneş battıktan sonra bayram gecesi, yani bayramın girdiği ilk gece vakti başlayıp bayram namazı, imamın bayram namazını çıkmak, kıldırmak için çıktığı zamana kadar olan süredir. Diyorlar ki ilim ehli, burası en faziletli olan vaktidir. Yani iki gün önce veyahut da bir gün önce verilmesi caiz olan vakti, bayram gecesinden başlayıp imamın bayram namazını kıldırmak için çıktığı o vakite kadar verilmesi de ne diyoruz? En faziletli olan vakti. Üçüncü vakit ise bayram namazından sonra verilmesi. Ki diyoruz ki bu da caiz olan bir husus değil. Bayram namazından sonra verildiği zaman ne diyoruz bu? Herhangi bir sadaka hükmündedir. Eğer kişi bayram namazından sonraya erteliyor ise, ortada hiçbir şer'i özrü yok ise, yani ne diyoruz? Adam fıtır sadakasını vermeyi unuttu. Bayram namazından sonra hatırladı. O zaman verse bir sıkıntı var mı? Diyoruz ki bir sıkıntı yok. Nasıl namaz unutulduğunda hatırlandığı vakit eda ediliyor ise, aynı şekilde fıtır sadakası da öyle diyoruz. Eğer kişi vermeyi unuttu ise, sonradan bayram namazından sonra hatırladıysa, bunu vaktinde ne yapmış olur? Eda etmiş olur. Ama bir kimse unutmadığı halde bayram namazından sonraya erteliyor ise, vermiş olduğu sadaka fıtır sadakası olarak değerlendirilmez. Herhangi bir sadaka olarak değerlendirilir. Ama bu üzerinde nedir? Bir sorumluluk olarak bulunmaktadır. Yani fıtır sadakasını bayramdan önce vermeyen kimse bu sorumluluk üzerinden düşmez. Bunu ne yapacak? Bayram namazından sonra olsa dahi verecek, bu sorumluluğu üzerinden kaldıracak. Ama vermiş olduğu sadaka fıtır sadakası olarak değerlendirilmeyecek. Herhangi bir sadaka olacak. Ama fıtır sadakasını bayram namazından sonrasına ertelediği için, bu farzı yerinde eda etmediği için bundan dolayı da ne olacak? Günahkar olacak. Demek ki fıtır sadakası verilme hususunu ilim ehli ne yapıyor? Bu üç şekliyle bize açıkladıklarını görüyoruz. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinmiş olalım. Ve fıtır sadakasında ne yaptık? Bu üç hadis-i şerifle bitirmiş olduk. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.